Ayrım 26.
Bundan sonra da derdine çare bulmak için hekimlerden kim geliyor, seni kim tedavi ediyor diye sordu. Hasta, Azrail geliyor ama sen de buradan defol git diye söylendi. Sağır, onun ayağı çok uğurludur, o geldiği için sevin, neşelen cevabını verdi. Sağır evden çıktı, sevinerek şükürler olsun dedi. Böyle rahatsız bir zamanında komşumun halini hatırını sordum, gönlünü aldım. Sağırlıktan ötürü kıyasları, tahminleri tamamıyla aksi oldu, ters düştü. Zavallı bu ziyaretinden çok zararlı çıktığı halde kendisini kârda sanıyordu. Hasta ise meğer bu adam bizim can düşmanımızmış. Onun cefa madeni, cefa kaynağı olduğunu bilmiyormuşuz. Hasta hatırından kötü şeyler geçiriyordu. Ona üzecek, kıracak, onu küçük düşürecek sözler, hakaretli haberler göndermek istiyordu. Hasta ziyaretine gitmek, hal hatır sormak, gönül almak içindir. Bu adam ise hatır sormak değil, hatır kırmak için, düşmanlık etmek, kötülük etmek için gelmiş. Düşmanını hasta, zayıf, bitkin bir halde görüp kötü kalbini sevindirmek, memnun etmek istemiş, diyordu. Nice kişiler vardır ki ibadetlerini menfaat karşılığı yaparlar da sapıtırlar. İbadetleriyle sevap kazanmaya ve dolayısıyla cenneti elde etmeye çalışırlar. Böylece onların ibadet diye yaptıkları işler birer gizli günah olmaktadır. Çünkü haktan gayrıyı hedef tutan ibadet suçtur. Gösteriş için, sevap için kılınan namaz, dıştan temiz, saf görünürse de içi gizli şirkle bulunmaktadır. Hikayede geçen sağır adam da iyilik ettim sanıyordu ama iş tersineydi. O bir hastayı ziyaret ettim, komşu hakkını yerine getirdim diye kendinden memnun olarak rahatça oturmuştu. Halbuki o farkına varmadan gönül yapayım derken gönül kırmıştı. Tahmin ve uydurmaca sözlerle hastanın kalbine ateşler düşürmüştü. Gösteriş için hasta ziyaretine gittiğinden kendini günaha sokmuş, yakmıştı. Yaktığınız ateşten sakının. Siz gerçekten de günahlarınızı çoğalttınız. Resulullah Efendimiz huzurunda gösteriş için namaz kılan bir gence, "Kalk tekrar namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın," diye buyurdu. İşte bu korkulara bir çare bulmak içindir ki her namazda "Allah'ım doğru yolu bize göster. Allah'ım bu namazımı yollarını sapıtanların, gösteriş için namaz kılanların namazları arasına karıştırma," denmektedir. O sağırın yaptığı kıyas yüzünden 10 yıllık komşuluk hakkı, ahbaplığı yok olup gitti. Senin şu görünen baş kulağın, yani duygu kulağın, harfleri, sözleri anlayabilirse de, bil ki gaybı, gizli şeyleri duyan gönül kulağın sağırdır. Rum halkı ile Çinlilerin ressamlıkta bahse girişmeleri. Eğer gizli ve ilahi bir bilginin gönle nasıl aksettiğine dair bir örnek istersen, Rum ülkesi halkı ile Çinlilerin hikayesini söyle. Çinliler, "Biz daha mahir ressamlarız," dediler. Rum ülkesi ressamları ise, "Bizim ustalığımız sizden daha üstündür," davasına giriştiler. Bunun üzerine padişah bir gün, "Davanızda hanginiz haklısınız, bunu anlamak için sizi imtihan edeceğim," dedi. Çin ressamları ile Rum ülkesi ressamları yarışmaya giriştiler. Fakat Rum ülkesi ressamları yarışmadan çekinir gibi oldular. Çinliler, "Bize özel bir oda veriniz, biz o odada çalışalım. Bir oda da sizin olsun," dediler. Kapıları birbirine karşı iki oda vardı. Odaların birini Çinliler aldı, birini de Rum ülkesi ressamlarına verdiler. Çinliler padişahtan yüzlerce çeşit renkte boya istediler. O yüce padişah renklerin hazine kapılarını onlara açtı. Böylece Çinlilere her sabah hazineden çeşit çeşit renklerde boyalar bağışlanmadaydı. Rum ressamları ise, "Ne resim ne de boya bizim işimize yarar. Bize pasları gidermekten başka bir şey gerekmez," dediler. Kapıyı kapadılar, duvarı cilalamaya başladılar. Odanın kapıya karşı olan duvarını gökyüzü gibi saf, temiz ve parlak bir hale getirdiler. 200 çeşit renkten renksizliğe ancak bir yol vardır. Renk buluta benzer, renksizlik ise ay gibidir. Bulutlarda ne türlü parlaklık, bir ışık görürsen onu yıldızlardan, aydan ve güneşten bil. Çinliler resimlerini yapıp bitirince sevinç ve neşelerinden davullar çaldılar. Padişah kapıdan içeri girdi. Çinlilerin yaptıkları resimleri gördü. Onların inceliğine, güzelliğine şaşırdı kaldı, aklı başından gitti. Sonra Rum ülkesi ressamlarının yanına geldi. Padişah gelince Rumlar iki oda arasındaki perdeyi kaldırdılar. Karşıki odada Çinlilerin yapmış oldukları resimler, nakışlar bu odanın cilalanmış duvarına vurdu. Padişah Çinliler tarafında ne görmüşse burada onlar daha iyi, daha güzel göründü. Resimler öyle canlı, öyle güzeldi ki insanın gözünü alıyordu. Resimler sanki bakanların gözlerini göz yuvalarından çekip kapıyordu. Babacığım, hak aşıkları olan Sufiler Rum ülkesinin ressamlarına benzerler. Onların kitapları, ezberlenecek dersleri, gösterecek hünerleri yoktur. Fakat onların gönüllerini ibadetle, iyiliklerle cilalamışlardır. Hırstan, tamadan, cimrilikten, kinlerden kurtulmuşlardır. Onların gönülleri bir ayna gibi saf ve tertemizdir. Oraya hadsiz hesapsız şekiller, suretler vurur, orada görünür. Gayb aleminin hudutsuz olan, surete bürünmeyen sureti, Hazreti Musa'nın gönül aynasına vurmuş ve Musa'nın koynuna sokup çıkardığı elde yed-i beyza, beyaz el halinde bembeyaz ve nur saçıcı olarak görünmüştü. Gerçi o manevi suret göklere, arşa, ferşe, denizlere, balığa ve bütün kainata sığmaz. Çünkü bunların hududu vardır. Sayıya sığar şeylerdir. Fakat gönül aynasının haddi, hududu, nihayeti yoktur. Acaba gönül onunla mıdır? Yoksa gönül o mudur? Diye burada akıl ya susar yahut sapıtır, yoldan çıkar. Gönül hem sayıya sığar hem sayısızdır. Yani hem kesrete dalmıştır hem de vahdeti bulmuştur. Ona akseden nakıştan başka hiçbir nakış ebedi olarak kalmaz. Ezelden ebede kadar gönüle yeni yeni nakışlar, tecelliler akseder. Her nakış orada perdesiz olarak görünür. Gönüllerini Allah'ı anarak, iyi işler yaparak cilalamış, parlatmış olanlar, renkten ve kokudan kurtulmuşlardır. Onlar her an işlerinde bir hoşluk, bir güzellik hissederler. Gönül aynalarını parlatmış olanlar orada kendi gerçek varlıklarını, hakikatlerini bulurlar. Ayna düz bir sada üzerinde dursa, sen aynaya uzaktan baksan bir şey görebilir misin? Aynayı eline alınca, aynaya bakınca ve aynada kendi hayalini gördüğün anda ayna senin için yoktur. Senin hayalinden silinmiştir. Orada artık senin hayalin vardır. İlahi hakikatte gönle aksedince şekil ortadan kalkar. Sadece o sende tecelli eder. Bu hale gelenler içlerinde bir hoşluk, bir güzellik hissederler. Kendilerini unuturlar, kaybederler. Sadece içlerinde hakkı hissederler. Onlar bilginin şeklini, dış yüzünü, kabuğunu bırakmışlar da manasını ve özünü almışlar ve aynel yakin, gözle görüp inanma bayrağını yüceltmişlerdir. Düşüncelerden, duyguların yükü altından kurtulmuşlar da aydınlığa kavuşmuşlardır. Benliklerini hak uğrunda kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Herkesin korktuğu, ürktüğü, kaçtığı ölüme karşı hak aşıkları acı acı gülümserler. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez. Zira zarar sedefe gelir, içindeki inciye gelmez. Bunlar nahiv ve fıkıh ilimlerini terk etmişlerdir. Ama yokluğu ve yoksulluğu seçip almışlardır. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada görünür. Allah'ın gerçeklik durağında oturup orayı yurt edinenlerin yerleri arştan da, ferşten de, kürsiden de yücedir. Kamer suresinin 54-55. ayetlerine işaret vardır. Bu iki ayetin meali şöyle. Hakikaten muttaki olanlar, Allah'tan çekinenler, cennetlerde ve nehir kenarlarında olacaklar. Sıdık makamında, gerçeklik durağında, en kudretli padişahlar padişahı olan Cenab-ı Hakk'ın çok yakınında bulunacaklardır. Peygamber Efendimizin bugün nasılsın, nasıl kalktın diye Zeyd'e sorması, onun da inanarak sabahladım ya Resulallah diye cevap vermesi. Resulullah Efendimiz bir sabah Zeyd Hazretlerine, ey tertemiz dost, nasıl sabahladın, nasıl kalktın diye sordu. Zeyd, mümin bir kul olarak cevabını verince, Peygamber Efendimiz ona, eğer iman bahçen yeşerdi, gülleri açıldı ise, bunun belirtileri nedir, bu hali nasıl elde ettin diye buyurdu. Zeyd dedi ki, günlerce aç, susuz bulundum. Geceleri de Allah aşkı ve ayrılık ateşiyle yanıp yakıldığım için uyuyamadım. Mızrağın ucu kalkanı nasıl deler geçerse, ben de gündüzlerden gecelerden öyle geçtim. Onlara ve onlarda geçen hadiselere bağlanıp kalmadım. Bu yüzden gecesi gündüzü olmayan öyle bir aleme, ehaddiyet alemine ulaştım ki, orada bütün şeriatlar, bütün dinler birdir. Bir saat ile yüz binlerce yıllar birdir. O ehaddiyet aleminde ezel ile ebed birleşmiştir. Fakat anlayışsızlığı yüzünden akıl oraya yol bulamaz. Hazreti Peygamber buyurdu ki, o gittiğin yoldan, o alemden bu alem halkına akılları ereceği, anlayabileceği ne armağan getirdin? Zeyd dedi ki, bu alem halkı gökyüzünü nasıl görüyorsa, ben de arşı ve arşta bulunanları öyle görüyorum. Puta tapanın karşısında putun durduğu gibi, 8 cennet ile 7 cehennem karşımda duruyor. Değirmende buğdayı arpadan ayırt edercesine halkı bir bir tanıyorum. Cennetlik kimdir, cehennemlik kimdir? Bence balık ile yılan arasındaki fark gibi belirlidir. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Ali İmran 106. Ayetinin beyan buyurduğu sırrı daha şimdiden halkın yüzlerinde okumadayım. Zeyd, ya Resulallah, ben bu dünya halkının kadın olsun, erkek olsun, manevi mahiyetlerini, kişiliklerini kıyamet gününde imişler gibi apaçık görüyorum. Gördüklerimi hemen söyleyeyim mi, yoksa susayım mı, dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz, mübarek dudaklarını ısırmak suretiyle yetişir işareti verdi. Zeyd, ya Resulallah dedi, haşrin sırrını söyleyeyim de dünyada kıyameti bugün koparayım mı? Müsaade et de halkın gözündeki gaflet perdelerini yırtayım da bende bulunan ilahi emanet, ilahi gevher güneşi gibi parlasın. Parlasın da güneş bile nurumdan tutulsun, kararsın. Görünmez olsun, meyvelerle dolu olan hurma ağacı ile meyvesiz çıplak söğüt ağacı arasındaki farkı göstereyim. Kıyametin sırrını açığa vurayım da ayarı tam altın ile bakır katılmış para belli olsun. Defterleri soldan verilen elleri kesilmiş suçluları kafirlik rengiyle hile ve nifak rengini göstereyim. Tutulmaktan ve eksilmekten uzak olan bir ayın ışığında 7 nifak deliğini yani cehennemin 7 kapısını göstereyim. Hakikat göklerinin güneşi olan Nur-u Muhammed'i karşısında gönül ayı ne tutulur ne de eksilir. Ebu Hüreyre hazretlerinden rivayet edilen bir hadiste insanları cehennemin 7 kapısına sürükleyen kötü huylar, kötü suçlar şöylece beyan buyurulmaktadır. 1. Gurur, 2. Hırs, 3 şehvet, 4 haset, 5 hiddet, 6 cimrilik, 7 kötülük. Ben orada suçluların ne çirkinliklere bürüneceklerini göstereyim. Peygamberlerin davul seslerini duyurayım. Cehennemi, cennetleri, berzahı kafirlerin gözleri önüne apaçık sereyim. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sesi de kulaklarına ulaşsın. Susamış kimselerin o havz etrafında koşuştuklarını açıkça göstereyim. Şu anda onların omuzları benim omuzlarıma sürünmekte, bağırışmaları kulağıma gelmektedir. Cennetlik olanlar sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşıyorlar. Birbirlerini makamlarında ziyaret edip öpüşüyorlar. Kulaklarım cehennemde olanların ah vah diye inleyip feryat etmelerinden sağır oldu. Bu söylediklerim ancak işaretlerden ibarettir. Daha da söyleyeceğim ama Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzursuz olmasından, üzülmesinden korkuyorum. Zeyd Hazretleri böylece kendinden geçmiş bir halde kırık dökük bir şeyler söyleyip duruyordu. Peygamber Efendimiz mübarek eliyle sus demek ister gibi onun yakasını çekti. Kendine gel ey Zeyd diye buyurdu. Atın gemiyi azıya aldı. Dizginleri çek. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Ahzab suresi 53. Ayeti tecelli etti de sakınma ortadan kalktı. Bu sözün sonu yoktur. Ey Zeyd, kalk, söz bırakını bağla. Artık konuşmasın. Çünkü söz ayıpları meydana çıkarır. Gizli olan şeylerin perdelerini yırtar. Bazı şeylerin bir zaman gizli kalmasını, ehli olmayanların onları bilmemesini Allah da ister. Bu sebeple dilini tut, sırlar yolunu kapat. Atını hızlı sürme, dizgini çek. Sırların, hakikatlerin gizli kalması daha iyi. Herkesin kendi zannı ile sevinmesi daha hoş. Cenab-ı Hak kendi rahmetinden ümit kesenlerin bile kulluktan yüz çevirmemelerini ister. İster ki onlar da Hakk'ın ibadetiyle şereflensinler ve taatiyle meşgul olsunlar. Cenab-ı Hak ister ki onlar da bir ümide kapılsınlar, birkaç gün o ümidin peşinden koşup dursunlar. Allah'ın rahmeti, merhameti herkesedir, her şeyedir. Bu yüzdendir ki o rahmetinin iyi kötü herkese ulaşmasını ister. Allah her beyin, her kölenin hem ümide kapılmasını hem de kendinden korkup çekinmesini ister. Herkes görünmeyen alemden gelen bir lütufla, bir iyilikle beslensinler diye korku ile ümit perde arkasına gizlenmişlerdir. Ümit ve korku perdesini yırttığın zaman görünmeyen alem bütün gösterişiyle meydana çıkar. Şu tenimiz can çocuğuna gebedir. Aslında bazı ruhlar dünyaya gelmeden önce ayıplarla, suçlarla doluydular. Fakat ana rahminde bulundukları için insanlardan gizliydiler. Böylece ruh kaza ve kader hükmüne boyun eğer, daha ezel meclisinden bu aleme ayıplı bir ruh olarak seyreder. Kötü kişi anasının karnındayken kötüdür. Fakat bu gibilerin halleri bedenlerindeki belirtilerden anlaşılır, bilinir. Bu beyitte iyi olan anasının karnındayken iyidir, kötü olan da anasının karnındayken kötüdür hadisine işaret var. Şarihler bu hadisten iki türlü mana çıkarmışlardır. Bazıları ana rahminden murat, bizim bildiğimiz ana rahmi değil, alın yazımızı ihtiva eden levh-i mahfuzdur. Bu sebepledir ki irfan sahibi kişiler bir insanın sonunun ne olacağından korkmamalı da başlangıcından, yani ezeldeki alın yazısından, levh-i mahfuzda ne yazıldığından korkmalıdır. Ezeli mutluluk yahut ezeli günahkarlıktan korkmalıdır. Yüzlerdeki aklık karalık budur. Bazı şarihler de ana rahminden murat her insanın ruhuna gebe olan bedenidir diye düşünmüşlerdir. Nitekim Hazreti Mevlana bu beyitten sonra gelen beyitlerde bedenimizin bir ömür boyu can çocuğuna, yani ruhumuza gebe olduğundan bahsetmektedir. İşte insanın iç yüzü, sireti beden maskesinin ötesinde gizlenmiştir. Bedende belirti insanın yüzündeki ışık, nur yahut karanlık belirtisidir. Beden can çocuğuna gebedir. Bir ömür boyu onu vücut rahminde taşır, besler. Ölüm ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancılarıdır. Ahiret alemine göç etmiş ruhlar, yeryüzünde bir kişi öldüğü zaman bakalım şu beden rahminden doğacak ruh sevinerek mi, korkarak mı doğacak? Bizim alemimize gelecek ruh nasıldır? Güzel midir, çirkin midir diye bekleşirler. Çirkin kara yüzlüler, o çocuk bizimdir derler. Güzel beyaz yüzlüler ise, hayır gelen pek güzeldir diyerek sevinirler. Onu kendilerinden sayarlar. Yüzlerden suret alemine, bu dünyaya mahsus olan renk renk maskesi düşer. Artık beyaz yüzlü ile kara yüzlü arasındaki ayrılık, aykırılık kalmaz. Ruh sireti iç yüzü ile görünür. Artık iyilik, kötülük gizlenmez olur. Eğer ruh kara yüzlü suçlulardan ise zenciler, azap melekleri onu alır götürürler. Ak yüzlü mutlulardan ise Allah'ın rahmet melekleri onu karşılarlar, aralarına alırlar. Ruh can alemine doğmadıkça onun nasıl olduğunu bilmek dünyadaki en zor işlerdendir. Bir çocuğu doğmadan bilen, tanıyan azdır. Bunu anlayan ancak Allah'ın nuru ile bakıp gören kişidir. Böyle olan kişi insanın ve eşyanın batınına, iç yüzüne yol bulur. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bir kısım insanı ahsen-i takvim en güzel bir şekilde yaratır, en güzel rengi verirken bir kısım insanı da esfeyli safilin, aşağının aşağısı halk eder, ona çirkin bir renk verir. Hiç ayna ile terazi yalan söyler mi? Ayna ile terazi birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten sakınır mı? Susar mı? Ayna ile terazi öyle kadri yüce ve doğru mihenk yerleridir ki sen onlara 200 sene hizmet etsen, sonra aynaya desen ki ben sana bu kadar sene hizmet ettim, hatırım için beni çirkin gösterme, teraziye de desen ki yalvarırım sana fazla tart, eksiğimi açığa vurma, onlar sana cevap verir de derler ki zavallı, herkesi kendine güldürme, alemi kendine maskara etme. Ayna ile terazi hile bilmezler, yalan söylemezler. Doğruluktan ayrılmayan ayna ile terazi derler ki, Allah gerçeklerin bizim vasıtamızda tanınması, anlaşılabilmesi için kadrimizi yüceltti, bizi bu işte görevlendirdi. Bu doğruluğumuz olmasaydı, gerçeği olduğu gibi ortaya koymasaydık, bizim ne değerimiz kalırdı? İyilerin, güzellerin yüzlerini nasıl görür, nasıl gösterebilirdik? Gönül isterse neler yapar? Gözlerimiz, bakışlarımız gönüle uymuştur. Gönül isterse göz zehire bakar, yılana bakar. Gönül isterse göz ibret alacağı, ders alacağı şeye bakar. Gönül isterse göz görülecek şeylere, dünyaya, dünya nimetlerine bakar. Gönül dilerse göz manaya, örtülü şeylere, ilahi sırlara bakar. Gönül isterse gözleri külliyat tarafına sürer götürür, gönül isterse onları cüzziyatta hapseder bırakır. Külliyat, hakka, hakikate, ruhani aleme, ahiret alemine işarettir. Cüzziyat ise dünya sevgisi, maddeye esir olma, fani varlıklara bağlanıp kalmak anlamına gelmektedir. Beş duyumuzun her biri aynı su deposuna bağlı musluklar gibi gönle bağlıdırlar. Gönlün dileğiyle, emriyle iş görürler. Gönül ne tarafa işaret ederse beş duygu da eteklerini toplar, o tarafa doğru koşar. Gönül isterse ayak raks eder, oyuna dalar yahut yavaş yürüyüşü bırakır, hızlı yürüyüşe geçer. Gönül dilerse el parmaklarıyla hesap yapar yahut o parmaklarla kitap yazar. Dikkat ediniz, bütün bu işleri yapan hünerli el aslında içte bulunan gizli bir elin emrindedir. O gizli el bedenimizin şu görünen elini maşa gibi kullanarak bu işleri yaptırmaktadır. Eğer gizli el isterse şu görünen el düşmana karşı yılan gibi öldürücü olur. Yine gönül isterse o el bir dosta karşı yardımda bulunur.